Ayrım 21.
Kontrapasso mu? Horlama sesi duydu. Kendi soluklarını sessizleştirmeye çalıştı, kalemlerin açıldığını işitti. Dante'nin cezalarının en mükemmeli dedi Lowell. Bence Dante de aynı fikirdeydi dedi bir başkası. Ray konuşulanların kim olduklarını çıkarmaya çalışırken sözler birbirine karıştı. Dante, kontrapasso kelimesine sadece burada dikkat çeker. Bu kelimenin İngilizce'de tam karşılığı yoktur. Çünkü kendine özgü bir tanımı vardır. Azizim Longfellow, karşı acı diye çevrilebilir bence. Her günahkarın kendi günahlarının yol açtığı acıları çekmesi fikri. Mesela bu bölücüler parçalanıyor. Ray ön kapıya kadar geriledi. Okul bitti baylar. Kitaplar kapandı, kağıtlar hışırdadı. Trap'in pencereye gidip dışarı havlamaya başladığını kimse fark etmedi. Sıkı çalıştık ve güzel bir yemeği hak ettik. Bu ne tombul sürünmüş böyle dedi James Russell Lowe abartılı bir edayla koca ve basık kafalı tuhaf bir iskeletin içine bakarken. Onun içini açıp sonra dikmediği hayvan yoktur. Doktor Holmes'un kahkahası Lowell'a biraz alaycı geldi. Dante kulübü toplantılarından sonraki sabahın erken saatleriydi. Lowell'la Holmes, Harvard karşılaştırmalı zooloji müzesinde Profesör Louis Agassi'nin laboratuvarındaydılar. Agassi onları selamlayıp Lowell'ın yarasına baktıktan sonra bir işini halletmek için ofisine dönmüştü. Agassi en azından böcek örnekleriyle ilgilenmiş gibiydi. Lowell kaygısız görünmeye çalışıyordu. Artık Healy'nin çalışma odasındaki o böcek tarafından ısırıldığına emindi ve Agassi'nin söyleyeceklerinden korkuyordu. Ah zavallı Lowell, korkarım işim bitik, ne yazık. Holmes bu tür böceklerin sokmadığını söylese de Lowell ona güvenmiyordu. Sokmayan böcek olur muydu hiç? Lowell prognozu bir an önce duymak istiyordu. Kötü haberi duymak onu bir açıdan rahatlatacaktı. Holmes'a son birkaç gündür yaranın ne kadar büyüdüğünü, bileğinin zonkladığını ve acının giderek sinirlerine yayıldığını söylememişti. Holmes'un karşısında zayıf olmayacaktı. Hoşuna mı gitti Lowell? Louis Agassi tombul ellerinde böcek örneklerini taşıyarak geri döndü. Elleri hep yağ, balık ve alkol kokardı. İyice yıkasa bile. Lowell hiperbolik bir tavuğa benzeyen iskeletin yanında durduğunu unutmuştu. Yurt dışındayken Mauritius konsolosu bana iki dodo iskeleti verdi. Ne büyük bir hazine değil mi dedi Agassi gururla. Tadı güzel midir sence Agassi diye sordu Holmes. Hem de nasıl. Cumartesi kulübümüzde dodo yiyebilsek ne iyi olurdu. Leziz bir yemekten daha güzel bir şey olamaz. Ne yazık. Neyse hazır mıyız? Lowell'la Holmes onun peşinden giderek bir masaya oturdular. Agassi böcekleri özenle alkol solüsyonundan çıkardı. Önce söyleyin bakalım, bu minik yaratıkları nereden buldunuz Dr. Holmes? Aslında Lowell buldu dedi Holmes ihtiyatla. Beacon Tepesi civarında. Beacon Tepesi diye tekrarladı Agassi. O ağır İsviçreli Alman aksanıyla bambaşka sözcüklere dönüşmüşlerdi sanki. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz Dr. Holmes? Holmes başkalarını yanlış cevaplar vermeye teşvik etmek için sorulan sorulardan hoşlanmazdı. Uzmanlık alanım değil ama sineğe benziyorlar değil mi Agassi? Aa evet, genus mu diye sordu Agassi. Cochlamia dedi Holmes. Cinsi? Macellaria. Ha ha diye güldü Agassi. Kitaplardaki tariflere uyuyorlar değil mi azizim Holmes? Ama başka bir şeyler mi yani diye sordu Lowell. Yüzü bembeyaz kesilmişti. Holmes yanılmışsa sinekler zararsız olmayabilirdi. Bu iki sinek birbirinin neredeyse tıpatıp aynısı dedi Agassi. Neredeyse. Kalkıp kitap raflarına gitti. Geniş yüzü ve iri cüssesiyle biyolog ve botanikçiden çok başarılı bir politikacıya benziyordu. Yeni açılmış olan karşılaştırmalı zooloji müzesi kariyerinin çok önemli bir dönüm noktasıydı. Çünkü artık nihayet dünyadaki çok sayıda isimsiz hayvan ve bitki türlerini sınıflandırma işini tamamlayacak imkanlara kavuşmuştu. Size bir şey göstereyim. İsim verdiğimiz 2500 kadar Kuzey Amerikan sineği cinsi var. Oysa hesaplarıma göre aramızda 10.000 kadar sinek türü yaşıyor. bazı çizimler gösterdi. Tuhaf insan yüzleriydi bunlar. Burunlarının yerinde garip, karanlık çukurlar vardı. Agassi açıkladı. Birkaç yıl önce Fransa İmparatorluk Donanması'nda çalışan Doktor Coquerel adlı bir cerrah, Brezilya'nın hemen kuzeyindeki Fransız Güyana'sındaki Şeytan Adası'na göreve çağrıldı. Adadaki hastanede 5 adam bilinmeyen bir hastalık yüzünden yatmaktaydı. Durumları ağırdı. Doktor Coquerel'in gelişinden kısa süre sonra adamlardan biri öldü. Doktor adamın cesedini yıkarken sinüslerinde 300 sinek larvası buldu. Holmes afallamıştı. Kurtçuklar bir insanın, canlı bir insanın içinde mi yaşıyorlardı? Adamın sözünü kesmesene Holmes diye bağırdı Lowell. Agassi, Holmes'un sorusunu kasvetli bir sessizlikle yanıtladı. Ama Coquelamia macellaria'lar sadece ölü dokuları hazmedebilir diye itiraz etti Holmes. Kurtçuklar parazitlik yapamaz. Az önce bahsettiğim 8000 keşfedilmemiş sinek türünü hatırla Holmes diye karşılık verdi Agassi. O sinekler Coquelamia macellaria değildi, başka bir türdü dostlar. İlk kez gördüğümüz ya da varlığına inanmak istemediğimiz bir türdü. Bu türden bir dişi sinek hastanın burun deliklerine yumurtlamıştı. Yumurtalardan çıkan larvalar kurtçuklara dönüşerek adamın kafasını kemirmişti. Şeytan Adası'nda 2 adam daha aynı sebepten öldü. Doktor diğerlerini burun deliklerinden kurtçukları çıkararak kurtardı. Macellaria kurtçukları sadece ölü dokularla beslenebilir. En çok da cesetleri severler. Ama bu sinek türünün larvaları sadece canlı dokular yiyebiliyordu Holmes. Agassi yüzlerindeki ifadeleri görmek için duraksadıktan sonra devam etti. Dişi sinek sadece bir kez çiftleşiyor ama 3 günde bir çok sayıda yumurta yumurtluyor. Bir aylık hayat süresi içinde 10-11 kez yumurtlayabilir. Bir oturuşta 400 yumurta bıraktığı oluyor. Hayvanlardaki ya da insanlardaki yaralara yumurtluyorlar. Yumurtalardan çıkan kurtçuklar yarayı kemirerek vücuda giriyor. Kurtçuklar yetişkin sinekleri de çekiyor. Canlı dokuyla yeterince beslendikten sonra dışarı çıkıyor ve birkaç gün sonra sineğe dönüşüyorlar. Dostum Coquerel bu türe Coquelamia hominivorax adını verdi. Hominivorax diye tekrarladı Lowell. Holmes'a bakıp boğuk bir sesle tercüme etti. İnsan yiyici. Kesinlikle dedi Agassi. Korkunç bir keşfi açıklamak üzere olan bir bilim adamının gönülsüz şevkiyle. Coquerel bunu bilimsel çevrelere bildirdi ama ona inanan pek çıkmadı. Sen inandın mı peki diye sordu Holmes. Kesinlikle evet dedi Agassi. Coquerel bana bu resimleri gönderince son 30 yılın tıp kitaplarını ve kayıtlarını inceleyerek bu ayrıntıları bilmeyen ama benzer deneyimler yaşamış insanlar olup olmadığını araştırdım. Isidore Saint-Hilaire bir bebeğin derisinin altında bulunmuş bir larvadan bahsediyor. Kobold'un dediğine göre de Dr. Livingston yaralı bir zencinin omzunda çok sayıda diptera larvası bulmuş. Brezilya'ya yaptığım yolculuklarda bu sineklere varega dendiğini öğrendim. Hem hayvanlara hem insanlara da danırlarmış. Meksika Savaşı'nda da et sineği denen böcekler geceleri savaş meydanında bırakılan yaralıların yaralarına yumurtlarmış. Kurtçuklar bazen hiç zarar vermez, sadece ölü dokularla beslenirlermiş. Bunlar sizin çok iyi bildiğiniz türden adi macellaria kurtçukları Dr. Holmes. Ama bazen de askerlerin vücudu şişermiş ve ölüp giderlermiş. İçleri kemirilirmiş. İşte bunu yapanlar hominivorax'lar. Bu sinekler aciz hayvanlarla insanlardan besleniyorlar. Soylarını sürdürmelerinin başka yolu yok çünkü. Canlı et yemek zorundalar. Araştırmalarım daha yeni başladı dostlar. Çok ilginç sonuçlar alıyorum. Brezilya'da birkaç hominivorax örneği buldum bile. Bu iki et sineği türü birbirine çok benziyorlar. Ama renkleri en hassas aletlerle ölçülünce fark ortaya çıkıyor. Mesela dün getirdiğiniz örnekleri bu sayede tanımlayabildim. Agassi bir başka tabureye oturdu. Şimdi Lowell ayağıcığına bir bakalım mı? Lowell konuşmaya çalıştı ama dudakları tir tir titriyordu. Korkma Lowell, Agassi kahkahayı bastı. Şimdi Ayağında küçük bir böcek hissettin, sonra da onu elinle kovdun, öyle mi? Ve öldürdüm diye hatırlattı Lowell. Agassi bir çekmeceden bir neşter çıkardı. Güzel Doktor Holmes, şunu yaraya sokup çıkarmanı istiyorum. Emin misin Agassi diye sordu Lowell kaygıyla. Holmes yutkunarak eğildi, neşteri Lowell'ın ayak bileğine yaklaştırdı, sonra başını kaldırıp arkadaşının yüzüne baktı. Lowell ağzı açık halde ona bakıyordu. Bunu hissetmeyeceksin bile Jamie diye fısıldadı Holmes onu rahatlatmak için. Hemen yanlarında duran Agassi kibarlık ederek bunu duymamış gibi yaptı. Lowell başıyla onayladıktan sonra taburesinin iki yanına sımsıkı tutundu. Holmes Agassi'nin söylediğini yaparak neşterin ucunu Lowell'ın ayak bileğinde şişliğin ortasına soktu. Neşteri geri çektiğinde ucunda en fazla 4 milimetre boyunda beyaz bir kurtçuk vardı. Kıvranıyordu, canlıydı. İşte ne güzel bir hominivorax. Agassi muzaffer bir kahkaha attı. Lowell'ın yarasını inceleyip başka kurtçuk var mı diye baktıktan sonra ayak bileğini sardı. Kurtçuğu sevgiyle eline aldı. O zavallı minik sineğin sadece birkaç saniyesi vardı Lowell. Bu yüzden sadece bir tek yumurta bırakabilmiş dedi. Yaran derin değil. Tamamen iyileşecek bir şeyin kalmayacak. Ama tek bir kurtçuk bile ne kadar canını yaktı değil mi? Ya ayağında bunlardan yüzlercesi olsaydı veya yüz binlercesi nasıl canın acırdı düşünebiliyor musun? Lowell öyle bir sırıttı ki bıyığı yüzünü enlemesine yayıldı. Duydun mu Holmes? İyileşecekmişim. Gülerek Agassi'ye, ardından da Holmes'a sarıldı. Sonra bütün bunların Artemus Healy ve Dante kulübü açısından anlamını düşünmeye başladı. Agassi de ellerini havluyla silerken ciddileşti. Bir şey daha var dostlarım. Aslında çok tuhaf bir şey. Bu minik yaratıklar buraya ait değiller. New England'da da civarına da ait değiller. Bu yarı kürede yaşadıkları kesin ama sadece sıcak ve nemli bataklık bölgelerde. Brezilya'da sürüyle gördüm ama Boston'da hiç görmedim. Hatta herhangi bir şekilde bahsedildiğine bile rastlamadım. Buraya nasıl gelmişler bilemiyorum. Belki de sığır taşıyan bir gemiyle. Agassi tekrar kaygısız ve neşeli haline büründü. Neyse, önemli değil. Bu yaratıklar bizimki gibi kuzey iklimlerinde yaşamadıkları için şanslıyız. Bu varegalar iyi komşu değiller. Neyse ki buraya gelenler soğuktan ölüp gitmiştir çoktan. Lowell az önce öleceğini sandığını unutmuş, yaşadığı sıkıntılarsa hoş bir maceraya dönüşmüştü. Ama müzeden çıkıp Holmes'la birlikte yürürken aklında tek bir şey vardı. Önce Holmes konuştu. Parnikot'un gazetelerde söylediklerine kanmamalıydım. Healy başına aldığı yara yüzünden ölmedi. O böcekler de sadece dantevari bir tablo vivant, Dante'nin cezasını tanıyalım diye hazırlanmış dekoratif bir şov değillerdi. Kurbanı acı çektirmek için kullanılmışlardı. Holmes hızlı hızlı konuşuyordu. O böcekler süs değil, cinayet silahıydılar. Lucifer'imiz kurbanlarının sadece ölmelerini değil, acı da çekmelerini istiyor. Tıpkı cehennemdeki gölgeler gibi. Yaşamla ölüm arasında her ikisini de içeren ama ikisi de olmayan bir durumda olmalarını istiyor. Lowell dönüp Holmes'un koluna girdi. İnsanın kendi çektiği acının tanığı olmasından bahsediyorum Wendell. O yaratığın içimi kemirdiğini hissettim. Beni yediğini hissettim. Beni çok az yedi ama sanki karnımdan geçip ruhuma girmiş gibiydi. O da hizmetçisi gerçeği söylüyordu. Evet dedi Holmes dehşetle. Yani Healy'nin çektiğini bildikleri korkunç acılar karşısında sustular. Başyargıç bir cumartesi sabahı yazlığına doğru yola çıkacaktı. Cesedi ise ancak salı günü bulunmuştu. Yani 4 gün boyunca on binlerce homini vorax tarafından diri diri yenmişti. İç organları, beyni, milim milim saatlerce. Holmes, Agassi'den geri aldıkları böcek örneklerinin bulunduğu cam kavanoza baktı. Lowell, söylemem gereken bir şey var ama tartışma çıksın istemiyorum. Pietro Bacci, Holmes başıyla onayladı. Bütün bunlar onun hakkında bildiklerimize pek uymuyor değil mi diye sordu Lowell. Teorilerimizde yanıldık galiba. Bir düşün. Bachi hınçlıydı, asabiydi, ayyaştı. Ama böylesine planlı, zalimce bir cinayeti işleyebileceğine cidden inanıyor musun? Bachi Amerika'ya getirilişinin acısını çıkarmak için bir şeyler planlamış olabilir. Ama Dante'nin cezalarını harfiyen uygulayabileceğini sanmıyorum. Tamamen yanılmışız galiba Lowell. Holmes ellerini sallamaya başladı. Ne yapıyorsun diye sordu Lowell. Longfellow'un evi çok yakındaydı. Hem oraya dönmeleri gerekiyordu. Şurada boş bir araba var. Bu örnekleri mikroskobumda tekrar bakmak istiyorum. Keşke Agassi o kurtçuğu öldürmeseydi. Böylece kendi kendini ölüp ölmeyeceğini görebilirdik. Bu sineklerin soğuktan öldüğüne inanmıyorum. Bu yaratıklar bize cinayetlerle ilgili yeni ipuçları verebilir. Agassi Darwin teorisine inanmaz. Bu yüzden de bakış açısı sınırlı. Ama adam bu işin erbabı Wendell. Holmes Lowell'ın inançsızlığını aldırmadı. Bazen büyük bilim adamları bilimin ilerleyişini engelleyebilir. Devrimler gözlüklü adamlar tarafından yapılmaz. Yeni gerçekler at gözlüğü takmış insanlar tarafından keşfedilmez. Geçen ay Sandwich Adaları hakkında bir kitap okudum. Kitapta yaşlı bir Fijili'den bahsediliyordu. Adam yurdundan uzaklara götürülmüş ama vatanına dönmek için dua edip duruyormuş. Oğlunun beynini patlatarak onu öldürmesini istiyormuş. Adetleri böyleymiş çünkü. Dante'nin ölümünden sonra oğlu Pietro herkese Dante'nin cidden cennete ve cehenneme gittiğini kastetmediğini söylememiş miydi? Bizim de oğullarımız çoğu zaman beyinlerimizi patlatır. Hele bazılarınınkini diye düşündü Lowell. Holmes'un at arabasına binmesini izlerken küçük Oliver Wendell Holmes'u anımsamıştı. Lowell telaşla Craig konağına doğru ilerlemeye başladı. Atının yanında olmayışına hayıflanıyordu. Bir sokağa geçerken gördüğü şey karşısında irkilip geriledi. Yıpranmış yüzlü, melon şapkalı, ekose yelekli adam, Harvard'ın bahçesinde bir kara ağaca yaslanıp onu dikkatle izlemiş olan adam. Kampüste Bachi'nin yanına yaklaştığını gördüğü adam. Şimdi o kalabalık pazar yerinde duruyordu. Agassi'den öğrendiklerinden sonra bu tek başına Lowell'un ilgisini çekmeye yetmeyebilirdi. Ama adam Lowell'ın öğrencisi Edward Sheldon'la konuşmaktaydı. Aslında Sheldon adama bağırıyordu dik kafalı bir uşağın ihmalkarlığından dolayı paylarcasına. Sonra birden Sheldon kara pelerinine sarınarak çabucak uzaklaştı. Lowell bir an kimi takip edeceğine karar veremedi. Sheldon mı? Onu nasılsa üniversitede bulabilirdi. Bu yüzden o tanımadığı adamı izlemeye karar verdi. Adam yayalarla at arabalarının arasında yürümekteydi. Lowell pazar tezgahlarının yanından koşarak geçti. Bir satıcının burnunun dibinde salladığı istakozu eliyle itti. El ilanları dağıtan bir kız Lowell'ın ceket cebine bir tane sıkıştırdı. "Bir tane ister misiniz bayım?" "Şimdi olmaz!" diye bağırdı Lowell. Sonra adamın yolun karşısına geçmiş olduğunu fark etti. Kalabalık bir at arabasına binmiş, biletçinin para üstü vermesini bekliyordu. Biletçi çanını çalıp da araba köprüye doğru harekete geçince Lowell peşinden koşmaya başladı. Arabaya kolayca yetişip arka kapısının demirine tutundu. Biletçi dönüp ona baktı. "Lenny Miller?" "Adım Lowell bayım. Yolcularınızdan biriyle konuşmalıyım." Lowell bir ayağını arka merdivene koyarken atlar hızlandı. "Lenny Miller, yine beni kandırmaya mı çalışıyorsun?" Biletçi eline bir baston alıp Lowell'ın eldivenli eline vurmaya başladı. "Hayır, adım Lenny değil." Ama biletçinin darbeleri yüzünden kapının demirini bırakıp arabadan atlamak zorunda kaldı. Lowell toynak ve çan sesleri arasında kendini duyurabilmek için avazı çıktığı kadar bağırarak sinirli biletçiyi masumluğuna ikna etmeye çalıştı. Ama sonra çan sesinin arkadan geldiğini fark etti. Bir başka at arabası yaklaşıyordu. Dönüp bakınca adımları yavaşladığından öndeki arabayla arası açıldı. Arkadan gelen araba tarafından ezilmemek için yoldan çıkmak zorunda kaldı. O anda Craig konağında Longfellow oturma odasına müteveffa başkan Lincoln'ın oğlu ve Lowell'ın 1864 sömestrisindeki 3 Dante öğrencisinden biri olan Robert Todd Lincoln'u almaktaydı. Lowell, Agassi ile görüştükten sonra onlarla evde buluşacağına söz vermişti ama gecikmişti. Bu yüzden Longfellow, Lincoln'la konuşmaya tek başına başlamaya karar vermişti. "Babacığım," dedi Annie Allegra odaya dalarak, "Gizem dergisinin son sayısını neredeyse bitirdik. Görmek ister misiniz?" "İsterim tatlım ama şu anda meşgulüm." "Lütfen Bay Longfellow," dedi genç adam. "Acelem yok." Longfellow'un üç kızı tarafından el yazısıyla yazılmış dergiyi eline aldı. "Şimdiye kadarkilerin en güzeli bu olacak galiba. Çok hoş Panzi. Bu akşam baştan sona okurum. Şu çizim sana mı ait?" "Evet," dedi Annie Allegra. "Şu makaleyi de ben yazdım. Şunu da. Şu bilmece de benim. Yanıtını bulabilir misin?" Üç eyalet büyüklüğünde Amerikan golü. Longfellow gülümseyip sayfanın geri kalanını inceledi. Bir resimli bulmaca ve A.A. Longfellow tarafından yazılmış Maceralı Dünüm, Kahvaltıdan Yatana Dek adlı bir makale vardı. "Çok güzel tatlım." Longfellow makalenin sonuna göz gezdirirken duraksadı. "Panzi, dün gece uyumadan önce eve birini mi aldın? Burada öyle yazıyor." "Ha evet, süt içmeye inmiştim değil mi? Misafirperverliğimden memnun mu kalmış baba?" "Bu ne zaman oldu Panzi?" "Kulüp toplantının sırasında tabii. Kulüp toplantısındayken rahatsız edilmek istemediğini söylersin ya." "Anne Allegra," Edith merdivenin başından aşağıya seslendi. "Alice, içindekiler listesini gözden geçirmek istiyor. Sendeki kopyayı hemen geri götüreymişsin." "Anne Allegra, editör hep o oluyor," diye sızlandı. Dergiyi Longfellow'dan geri alırken. Longfellow onun peşinden hole girdi ve gizem ofisine, yani ağabeylerinden birinin yatak odasına gitmek üzere merdiveni çıkan kıza seslendi. "Panzi, dün gece gelen o kişi kimdi tatlım?" "Bilmiyorum baba, daha önce hiç görmemiştim." "Görünüşünü hatırlıyor musun? Belki Gizem'e bunu da eklemelisin. Belki onunla röportaj yapıp izlenimlerini alabilirsin." "Bu harika olur. Uzun boylu bir zenciydi. Çok yakışıklıydı. Pelerinliydi. Ona seni beklemesini söyledim baba." "Cidden söyledim. Yoksa beklemedi mi?" "Herhalde sıkılıp evine gitmiştir. Adını biliyor musun baba?"